Aziz ve muhterem dinleyenler, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yeni bir Gazali Mektebi programına hoş geldiniz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh, ibadetleri yerine getirdikten, dünyanın muhtelif meşgalelerinden korunup kurtulup, nefsin, şeytanın, dünyanın, muhtelif meşguliyetlerin, insanların, zihnimizin, kalbimize doğan sıkıntıların ve problemlerin meşguliyetinden ve meşgalelerinden korunduktan sonra kamil manada bir Müslümanlık yapılabileceğini tasavvur edebiliriz. Ancak kulluk sadece ibadetleri yerine getirmekle, insanın mükellef olduğu fiilleri yapmakla bitmeyeceğini, kulluğun bununla tamamlanmayacağını ifade ediyor. Daha başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse, ibadet tamamlandıysa kulluk yolculuğu bitmiştir. Kulluk yolculuğu tamamıyla ibadetlerden müteşekkildir gibi bir algıya düşülmemesi gerektiğini, hatta yolculuğun kulluğun ibadetin bitirilmesiyle daha yeni yeni başlayacağını ifade ediyor. Bu sebeple İmam Gazali rahmetullahi aleyh daha önce konuştuğumuz üzere Minhacül Abidin isimli kitabında gerek ilimle alakalı, gerek tevbeyle alakalı, gerek meşguliyetlerle alakalı veya diğer konularla alakalı insanın dünyada ve ahirette karşılaşabileceği problemleri aşmasından, karşılaştığı engelleri aşıp Rabbine tamamıyla halisane bir şekilde kulluk yapmasından sonra belki kamil manada bir kulluk hayatı yaşadığını farz edebileceğini, bundan dolayı şu vurguları yapmasının ehemmiyetli olduğunu farz ediyor. Ve diyor ki kulluğun son basamağı ve kitabında da zaten son bölüm olarak buraya dahil ettiği hususlar hamd ve şükür basamağıdır. Bir kimsenin Rabbine kamil manada kulluk edebilmesi için daha önceki programlarda ve Gazali'nin ifade ettiği şekillerde bir takım profiller veya tabiri caizse müfredatlar ve bir programlar ortaya koymuştuk. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin çizmiş olduğu bir cetvel var. Bunun haricinde en son merhale ve son kerte olarak İmam Gazali hamd ve şükür basamağının aşılmasını son merhale olarak karşımıza koyuyor. Peki İmam Gazali rahmetullahi aleyh niçin böyle bir tasavvur getirerek hamd ve şükür basamağının hamd ve şükür merhalesinin son basamak olarak karşımıza çıktığını, bunun da özellikle halisane bir niyetle aşılması gerektiğini söylüyor? Şundan dolayı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nimetlerin devamlılığı ve nimetlerin artması için bizlerden şükretmemizi istiyor. İmam Gazali de diyor ki burada niçin bir kula özellikle şükretmek ve hamd etmek gibi bir yükümlülük gereklidir. Çünkü diyor, birincisi nimetin devamlılığı için şükretmek gerekir. İkincisi ziyadenin, yani fazlalığın, elde ettiğimiz ameliyeden, yaptığımız ameliyeden elde edebileceğimiz sevabın fazla olması için, bunun ziyadeleşmesi için gerek bereket anlamında keyfiyetinin, gerekse maddiyat anlamında kemiyetinin, yani hem rakamsal olarak hem nitelik olarak hem de nicelik olarak bunun artabilmesi, bereketlenebilmesi veya istifade imkanının artabilmesi için bir kulun şükretmesi gerektiğini ifade ediyor. Kıymetli dostlar, İmam Gazali nimetin devamlılığı açısından bakıldığında Allah Teala'nın şu ayet-i kerimelerinin her birimizin zihninde bir önemli noktada yer edinmesi gerektiğini söylüyor. Ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ O insanlar kalplerinden ve içlerinden geçenleri değiştirmedikçe oluşlarını ve duruşlarını gözden geçirip Allah Teala'nın istediği niteliğe yöneltmedikçe Allah Teala o kimselere karşı olan tutumunu ve durumunu değiştirmeyecektir. Başka bir ifadeyle insanlar kendi içlerini, kalplerini ve zihinlerini Allah'ın istediği yönde değiştirmedikçe, onlar ilk adım olarak kendilerinden bir başlangıç yapmadıkça Allah Teala herhangi bir kavmi, yani o kavmi değiştirmez buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Allah Teala şükrettiğiniz ve iman ettiğiniz müddetçe, nankörlük yapmadığınız ve şükrü elden bırakmadığınız sürece sizlere azap edecek değildir. Bir başka ayet-i kerimede ise fekeferat bi'en'umillahi فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Allah Teala bahsi geçen o kullarının nimetlerine inkar ettiklerinden, nankörlük yaptıklarından, küfranı nimet içerisinde bulunduklarından dolayı, yani Allah Teala'nın verdiği nimetleri görmezden gelip yok saymalarından dolayı Allah o kimselere açlık ve korku libasını, kıyafetini giydirmiştir. Bu şekilde onlara muamele ederek açlıkla, yoklukla, zorlukla ve içlerine yerleştirdiği korkuyla imtihan etmesinin sebebi ise bima kânû yasnaûn, yapmış oldukları kötü amellerdir, nankörlüklerdir. Yapmış olduğu şeyler sebebiyle nankörlük yapmalarından dolayı Allah Teala o kimselere hem korku kıyafetini hem açlık, yokluk ve zorluk kıyafetini giydirmiştir. Yani büyük bir imtihanla o kimseleri imtihan etmiştir buyuruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman şayet elden giden bir nimet varsa, kaygı duyduğumuz bir husus varsa, burada şükretmeyle alakalı kaygı ve endişelerimizi, hassasiyetlerimizi gözden geçirmemiz gerektiği bizim karşımıza çıkıyor. Ayet-i kerimede Allah Teala özellikle Bakara suresinde "İn şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid." Şayet şükrederseniz sizlere vermiş olduğum nimeti artıracağım. Ancak vermiş olduğum nimetlere şükretmek bir kenara, nankörlük edecek olursanız azabım muhakkak ki çok çetindir. Hesap edemeyeceğiniz nitelikte büyüktür buyuruyor. Buradaki azabın sadece dünyada başımıza gelebilecek herhangi bir büyük azap gibi tasavvur etmemek gerekiyor. Yani azap dediğimiz şey gökten taşların yağması, felaketlerin ve tufanların bizleri sarıp sarmalaması yahut geçmiş kavimlerde olduğu gibi bir takım imtihanlarla, felaketlerle, afetlerle, zelzelelerle, ateş yağmurlarıyla karşı karşıya kalınması gibi düşünmemek gerekiyor. İnsanın manevi bir mahrumiyet yaşaması, yaşadığı ve içinde bulunduğu ikramlardan ve ihsanlardan haz ve tat alamaması, kalbinin mutmain olmaması veya manevi bir terakkiyi sağlayamaması, maddi imkanlarının kendisine hiçbir getirisinin olmaması, varlık içerisinde yokluk çekmesi de hakeza bir insanın karşılaşabileceği ve Allah'ın imtihan ettiği büyük imtihanlardan ve azaplardan birisi olarak karşısına çıkabilir. Bunlardan dolayı aziz dinleyenler, İmam Gazali rahmetullahi aleyh ibadet ve kulluk yolculuğunun sadece yapmış olduğumuz ibadetlerden, kılmış olduğumuz namazlar, vermiş olduğumuz zekatlar, tutmuş olduğumuz oruçlar veya diğer hayır hasenatlardan ibaret olmadığını, ibadet yolculuğunun bunlarla tamamlanmadığını, bilakis ibadet yolculuğunun bunlar bitirilse ve yapılsa bile hamd ve şükür ile birlikte yeni bir boyut ve anlam kazandığını ifade ediyor. Çünkü mevcut nimetin muhafaza edilmesi ve mevcut nimetlerin ziyadeleştirilmesi, onların bereketinin artması doğrudan doğruya bizlerin yapacağı şükürle alakalı. Ayet-i kerimede Allah Teala ifade ettiği gibi وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى veya bir başka ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا bizim yolumuzda gayret gösteren, mücahede eden, bütün imkanlarını maddi ve manevi olarak bizim için seferber eden kimseler söz konusu olduğunda işte biz o kimselerin yollarını açar, imkanlarını artırır, kendi yolumuza o kimseleri iletiriz, hidayete erdiririz buyuruyor. Bu sebeple iyiye veya kötüye giden bir durum varsa öncelikli olarak amellerimizi karşımıza alıp nasıl ve ne şekilde muamele ettiğimizi, kulluk kıvamımızın ne durumda olduğunu görmemiz gerekiyor. Elbette Allah Teala'nın herhangi bir kulunu imtihan etmesi için herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktur. Yani bir kimsenin başına bir problem, bir imtihan, bir musibet geldiyse bu mutlaka yapmış olduğu bir günahtan veya işlemiş olduğu bir cürümden dolayı değildir. Eğer böyle düşünecek ve başa gelen imtihanları doğrudan doğruya bir günaha bağlayacak olursak, peygamberlerin başına gelen imtihanlar ve musibetler hiçbir kimsenin, kullardan hiçbir insanın başına gelmemiştir. O halde Peygamberler çok büyük günahkarlardır, haşa. O yüzden Allah Teala o günahlarından dolayı bu peygamberleri büyük imtihanlarla imtihan etmiştir gibi yanlış bir çıkarıma düşebiliriz. Bu sebeple Allah Teala'nın herhangi bir kulunu imtihan etmesi için bir sebebe ihtiyacı yoktur. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah Teala sizleri muhakkak ki açlıkla, yoklukla, zorlukla, problemlerle, canınızla, malınızla, gerek onları tamamıyla yok edip eriterek, gerekse onları azaltarak sizlere muhtelif hastalıklar veya muhtelif problemler vererek imtihan edeceğiz. İşte sabreden kimseleri müjdele buyuruyor Allah Teala. Bundan dolayı başımıza gelen bir musibetin doğrudan doğruya bir günahla alakalı olduğunu çıkarımını yapmak doğru değildir. Fakat Allah Teala bir başka ayet-i kerimede o kimselerin başına gelenler yapmış oldukları işler, işlemiş olduğu günahlar sebebiyledir buyuruyor. Biz işlemiş olduğumuz günahların karşılığını mutlaka ama mutlaka tevbe etmediysek ahirette alacağız. Ancak bunların bir kısmının da dünyada maddi veya manevi olarak karşımıza çıktığının da bilincinde olmalıyız, bunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. İmam Gazali şükrün gerekliliği ile alakalı şunu soruyor. Niçin şükretmeliyiz? Bu soruya şu cevabı veriyor. Sahip olduğumuz nimetin devam etmesi için, ikincisi Allah'ın nimetini artırması için. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu konuyla alakalı olarak şunu söylüyor. Nimetleri şükür ile bağlayınız. Nimetler nihayetinde vahşi birer hayvan gibidir. Bağlanmadığı sürece kaçmaya meyyaldir. Bir kurbanlık koç alıyoruz, koyun alıyoruz veya deve alıyoruz. Şayet bunları bağlamazsak tutmamız, belirli bir yerde zapt etmemiz nasıl mümkün değilse veya doğada yaşayan, ormanda yaşayan bir vahşi hayvan zaptu rapt altına alınmadığı müddetçe kaçması, göçmesi, gitmesi nasıl kaçınılmazsa aynı şekilde nimetler de böyledir. Nimetleri bağlayacak, onları zaptu rapt altına alacak, muhafaza edecek ve bizim ondan azami surette istifademize yol açacak olan şey ise onları şükür ile bağlamaktır. Şükürsüz nimetin elden gitmesi ve uçması kaçınılmazdır. Hatta şu hatırımızda muhakkak surette kalmalıdır. Bir nimetin şayet artmasını istiyorsak özellikle şükür ile muamelede bulunmalıyız. Ve bu şükür sadece elhamdülillah, Rabbim sana şükürler olsun demekten de ibaret değildir. Yani Allah Teala'ya hamd etmek sadece elhamdülillah demekten ibaret değilse, bir nimete şükretmek Rabbim sana şükürler olsun demekten ibaret değilse, bunların nasıl şükredileceği, şükür vazifesinin nasıl yerine getirileceğinin de ilaveten sorulması gerekiyor. Aziz dinleyenler, burada şöyle bir durum karşımıza çıkar. Her nimetin kendi cinsinden şükrünün yapılması gerekir. Yani nimetler içerisinde olan, zengin olan ve etrafındaki muhtaç kimselerin elinden tutabilecek nitelikte mal varlığı olan kimselerin Rabbim bana birçok nimet verdin. Evlerim var, arabalarım var, etrafımda yanımda koşan ve işimi gören insanlar var, çalıştırdığım kimseler var. Dolayısıyla sana şükürler olsun diyerek zengin olan bu kimse verilen bu nimetin, mal varlığı nimetinin şükrünü bizatihi ve bir hakkın yerine getirmiş olmuyor. Bu kişinin özellikle şükrünü yerine getirebilmesi demek, o nimetin verilme maksadına uygun hareket etmesi demektir. Burada çok çarpıcı bir durum karşımıza çıkıyor. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde görmelerine, duymalarına ve konuşmalarına rağmen bazı insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu beyan ediyor. Summun bukmun umyun fehum la yaqilun. O kimseler hem sağırdırlar, hem kördürler, hem de dilsizdirler. Ama gibi ortalıkta debelenip dururlar diye Bakara suresinde ve bazı ayet-i kerimelerde, surelerde beyan ediyor. Müfessirler diyorlar ki burada bu kimseler hakikatte gözleri var, görüyorlar ama Allah Teala bu kimseleri kör olarak vasfetmiş. Bu kimselerin kulakları var, duyuyorlar ama Allah Teala bu kimseleri sağır diye beyan ediyor. Hatta bu kimselerin dilleri var, lal değiller, konuşabiliyorlar Ancak Allah Teala bu kimselerin dillerinin olmadığını, dilsiz olduğunu beyan ediyor. Nedir bunun hikmeti diye sorulduğunda şunu söylüyorlar. Şayet göz hakikati görmüyorsa, şayet kulak Allah Teala'nın emrettiği ve bariz bir hakikat olarak takdim ettiği hakikatlere kulağını kapatıp bunları işitmiyorsa veya dilimiz hakikatleri konuşmuyorsa, Allah Teala'nın hakikatlerinden bahsetmiyorsa, bu kimselerin dili olsa da hakikati konuşmadığından dolayı yok hükmündedir. Gözü olsa da hakikati görmediğinden dolayı yok hükmündedir, kördür. Kulakları olsa da hakikate kulakları kapatıp sağır kesildiğinden dolayı kulakları yok hükmündedir, sağırdırlar diye açıklama yapıyorlar. Kıymetli dinleyenler, bir nimetin şükrü o nimetin verilme maksadına uygun davranılmasıyla olur. Zengin bir kimse zenginliğinden istifade edilmesi için fakir fukaraya ihtiyaç duyan herhangi bir kimseye Allah Teala'nın kendisine verdiği bu zenginlik nimetinden yardımcı olup da ikramda bulunmuyorsa, infak etmiyorsa, muhtaçların elinden tutmuyorsa bu kişi hakikatte zengin değildir. Yokluk ve yoksunluk içindedir. Mal varlığı yok hükmündedir. Ve dolayısıyla bu nimetler, bu ikramlar, Allah Teala'nın vermiş olduğu bu ihsanlar yok olmaya, ademiyete mahkum olacak demektir. Yahut bir alim düşününüz. Allah Teala bu kimseye okuduğunu anlama, fehmetme, ferasetli bir şekilde davranma, yazma veya konuşarak insanlara hakikatleri anlatma imkanı vermiştir. Bu alimimiz de sadece Rabbim sana şükürler olsun demekle yetinip ne okuyor, ne okutuyor, ne Allah Teala'ya dair, İslam'a dair herhangi bir aksiyonda bulunup gayret ortaya koyuyor. Hatta ve hatta yaşadığı zamanda, ki yaşadığımız zaman böyle bir fitnenin olduğu zaman maalesef, Allah'la, ayet-i kerimelerle, peygamberlerle, İslam'la, imanla, Müslümanlarla dalga geçilmesine, istihza edilmesine, küçük görülmesine rağmen tek bir kalem oynatıp bir refleks göstermiyorsa, hakikatleri beyan etmiyorsa, bir durun, bu İslam'dır, Allah Teala'nın dinidir, burada siz alay edemezsiniz, ayetlerin üzerinde tepinemezsiniz diyerek bir refleks, bir aksiyon, bir aksül amel göstermiyorsa şayet, kalemiyle insanlara hakikati anlatmamakla beraber hakikatin ne olduğunu yazılarıyla, dergileriyle, kitaplarıyla, eserleriyle ortaya koymuyorsa şayet, bu alimin ilmi yok hükmündedir. Kitap taşıyan, kitap yüklü merkep mesabesindedir. Ayet-i kerimenin ifade ettiği gibi. Kemeselil himari yahmilu esfara. Allah Teala cümlemizi böyle bir muameleden, böyle bir vasıftan veya bu şekilde yapılacak bir muameleden muhafaza buyursun. Dolayısıyla bir ilim nimetinin şükrü sadece bir kimsenin diliyle Rabbim şükürler olsun, ya Rabbi şükür demekle olmaz. Okutacak, okuyacak, İslam için özellikle bir çalışma ortaya koyacak, okuyacak insanlara yardımcı olacak, kendisine sorulan sorulara hakikate dayalı şekilde cevap verecek, hem yazılarıyla hem de konuşmalarıyla insanlara ilminden istifade ettirecek demektir. Muhterem dinleyenler, İmam Gazali bu kadar şükürle alakalı, hamd ile alakalı mevzulara girip detaylandırdıktan sonra, ayet-i kerimelerle alakalı olarak birçok noktayı serdettikten sonra şöyle bir ayrım yapıyor ve diyor ki, nimetler iki türlüdür. Hani biz nimetlerin şükründen bahsediyoruz ya, şükrün niçin gerekli olduğunu, birincisi nimetin devamlılığı açısından şükretmek gerekir, ikincisi nimetin ziyadeleşmesi açısından şükretmek gerekir dedi. İmam Gazali bu açıdan bakıldığında nimetlerin ikiye ayrıldığını söylüyor. Birincisi dünyevi nimetler, ikincisi dini nimetlerdir. Yine dünyevi nimetlerin de İmam Gazali'nin tasnifine göre ikiye ayrıldığını görüyoruz. Yani bize dünyada verilen ikramlar ve ihsanlar, dünyadayken karşılaştığımız nimetler iki türlüdür. Birincisi menfaat itibariyle elde ettiğimiz, karşılaştığımız nimetlerdir. İkincisi ise bizden def edilen, bizden def edilmek suretiyle bize yapılan ihsan, ikram ve nimetlerdir. Daha açık konuşmak gerekirse Allah Teala Müslümanlara, herhangi bir kuluna bir takım maslahatlar, bir takım menfaatler, zenginlikler, giyecekler, yiyecekler, bütün bu arzu ettiği, heveslendiği, ulaşmaya çalıştığı, elde etmeye çalıştığı nimetleri verir. Verebilir yani. İşte bunlar vermek suretiyle, elde edilmek suretiyle, yararlanmak suretiyle elde edilen nimetler kapsamına girer. Dünyevi olarak elde edilen birinci nimet, menfaatlenmek, yararlanmak suretiyle elde edilen nimetlerdir. İkinci nimetlerse, diyor İmam Gazali, def etmek suretiyle, bizden uzaklaştırılmak suretiyle, belki farkına bile varmadığımız nimetlerdir. Yani Allah Teala'nın başımızdan hastalık vermemesi, bizi müzmin bir hastalığa düçar kılmaması, muhtelif problemlerle, musibetlerle karşı karşıya bırakmaması, bunlar da aslında bizden selbi olarak, yani uzaklaştırılarak ihsan edilen nimetler demektir. Yani biz nimetin sadece cebimize koyduğumuz, cüzdanımıza koyduğumuz, elimize aldığımız, karşımızda gördüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz, giyindiğimiz veya elde ettiğimiz maddi veya manevi olanaklar olarak kabul ediyoruz. Halbuki nimet sadece verilen değildir. Aynı zamanda belanın def edilmesi, uzaklaştırılması, bulaştırılmaması, Rabbimizin muhafaza etmesi de bize dünyevi olarak verdiği önemli nimetlerden birisidir. Bakınız, burada şöyle bir örnek var. Arz etmek gerekirse, temizlik dediğimiz husus sadece necasetin temizlenmesinden, kirin, pasın veya pis olan, hoşumuza gitmeyen, kötü kokan, kötü gözüken veya üzerimize bulaşan kötü olan şeyin yıkanmasından, kesilmesinden, uzaklaştırılmasından, def edilmesinden ibaret değildir. Temizlik dediğimiz şey esasında kire, toza, pasa veya necasete bulaşmamaktır. Yani temizlemek veya temizlenmek demek mevcut bir necasetin yok edilmesiyle başlamaz. Temizlenmek öncelikle necasete dokunmamakla, necasete bulaşmamakla, necaset olan yerden geçmemekle başlar. Yani kişinin kendisini necasetten koruması da bir anlamda temizlenmesi ve temizliğin ilk aşaması demektir. Kıymetli dinleyenler, İmam Gazali'nin çizmiş olduğu çerçevede hareketle dünyevi nimetlerin ne olduğunu ortaya koyduk. Bir de diyor ki bazı nimetler külliyen dinimize taalluk eden dini nimetlerdir. Dinimize taalluk eden nimetlerdir. Dini nimetler de İmam Gazali'nin çizmiş olduğu profile göre ikiye ayrılıyor. Birincisi tevfik nimetidir. Yani Allah Teala'nın insana iman nasip etmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini sevdirmesi, ibadete muvaffak kılması, yani tevfikini refik etmek suretiyle, İmam Gazali'nin tabiriyle ni'metü tevfik, Allah Teala'nın bir kulunu muvaffak kılma nimeti, iman etmeye muvaffak kılması, Hazreti Peygamber'in sünnetini yerine getirmeye muvaffak kılması, ibadet yapmaya muvaffak kılması, Müslüman olmaya veya Müslüman kalmaya muvaffak kılması Allah Teala'nın dünyada insana verdiği dini nimetlerinden bir tanesidir. Bunun ikincisi ise, dini nimetlerin ikincisi ise Allah Teala'nın muhafaza etme, koruma, ismet nimetidir. Yani insanı küfürden, şirkten, sapkınlıktan, bid'attan, günahlardan külliyen koruması şeklinde tezahür eden nimettir. Aslında insan bunların hiçbirini kendi gücüyle elde etmiş değildir. Yani bir kimse kendini günahtan koruyorsa bu benim maharetim, benim ilmim, benim kalibreli oluşum şeklinde düşünemez. Allah Teala'nın tevfikiyledir ve muhafaza etmesiyledir. Kendi kendine mal etmesi de mümkün değildir. Bir insanın doğru yolu sevmesi bile Allah Teala'nın vermiş olduğu İhsan sebebiyledir. İşte bunun farkına varan kimsenin şükrü de derinleşir, deruni bir hale gelir. İmam Gazali bu ayrımları yaptıktan sonra şu ayet-i kerimeye getiriyor. Fark ettiğiniz üzere nimetleri önce dünyevi ve dini olarak ikiye ayırdı. Daha sonra dünyevi ve dini olan bu nimetleri de kendi içinde ikiye ayırarak birinci dünyevi nimet Allah Teala'nın bir kuluna vermek suretiyle, tattırmak suretiyle yararlanmasına veya faydalanmasına olanak sağlaması, olanak vermesi suretiyle karşılaştığı nimettir. İkincisi ise başından belaları savmak, def etmek, korumak suretiyle verdiği nimetlerdir. İkincisi dini nimetler Allah Teala'nın tevfik verme, muvaffakiyet verme nimetidir. İman etmeye, sünnet-i seniyeye uymaya, Kur'an-ı Kerim okumaya yani kulluk yapmaya muvaffak kılma nimeti. İkincisi günahlardan, sapkınlıktan, şirkten, bid'attan koruma nimetidir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda aziz dinleyenler Allah Teala'nın Kur'an-ı Hakim'inde apaçık bir şekilde ortaya koyduğu, beyan ettiği, nazil buyurduğu şu ayet-i kerime karşımıza çıkıyor. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Biz farkına varalım veya varmayalım, görelim veya görmeyelim, hatta sonrasında şükredelim veya etmeyelim. Allah Teala'nın nimetlerini saymakla hiçbir kimse hiçbir şekil ve surette bitiremez. Allah çünkü böyle buyuruyor. Ve in ta'uddu ni'metallah. Şayet siz Allah'ın nimetlerini saymaya, tadat etmeye kalkacak olursanız la tuhsuha, bu namütenahidir. Rakamlarla veya matematiksel formüllerle ifade ve ihata edilebilecek bir yekun değildir. Buna siz güç yetiremezsiniz. Aşamazsınız, sayamazsınız buyuruyor. İşte bir nimete şükredilmediğinde şükürsüzlük onun verilen o nimetin nimet olma kapsamından çıkması anlamına gelmez. Yani bir kimse elindeki maddi imkanların veya sahip olduğu ilim nimetinin şükrünü yerine getirmiyorsa şükretmemesi demek o kimsenin zengin olduğu gerçeğini örtmeyecektir. Şükretmemesi demek aslında ben alim filan değilim diyerek ilim nimetini örtmeyecektir. Evet, Allah sana o nimeti vermiştir, sen şükretmiyorsun diye sen yoksunsun demek değildir. Sen aslında yoksun veya mahrum değil, şükürsüzsün, nankörsün anlamına gelir. Bundan dolayı İmam Gazali ibadet yolculuğunu toparlayacak olursak bir kimsenin ibadetleri yapmakla tamamladığını düşünmesi büyük bir yanılgı içerisine düşmesidir diyor. Asıl yolculuk, ibadet yolculuğu şükür ve hamd ile başlayan yolculuktur diyerek burada özellikle bir noktayı koyuyor. Aziz dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda Gazali Mektebi'nde görüşmek üzere. Her biriniz Allah'a emanet olunuz.